Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Ali İmran suresinin 55 ve 56. ayetlerini İranlı karilerden Said Maliki'den dinliyorsunuz.
Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani Allah İsa'ya demişti ki, ey İsa, doğrusu senin hayatına ben son vereceğim. Seni kendime yükselteceğim. Seni küfredenlerden temizleyeceğim ve sana uyanları kıyamete kadar küfre sapanların üstüne geçireceğim. Sonra dönüşünüz yalnızca banadır. Hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyde aranızda ben hükmedeceğim. Küfredenleri ise dünyada ve ahirette şiddetli bir azapla azaplandıracağım. Onların hiç yardımcıları yoktur. Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 16 Ferverdin 1402, Hicri Kameri 14 Ramazan 1444 ve Miladi 5 Nisan 2023 Çarşamba. Ayrıca İmam Hasan Müşteba Aleyhisselam'ın veladet yıl dönümünü idrak ediyoruz. Bu vesileyle hepinize tebrik ediyoruz. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla din alimi Sayın Fahreddin Altan ile İmam Hasan Aleyhisselam'ın veladet üzerine yapan röportaj, İran basından seçmeler, İmam Hasan Aleyhisselam'ın veladetiye dönümü, Nur Kapısı ve Kalıcı Tel isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Cumhurbaşkanı Reisi İran'ın Ulusal Lahey Mahkemesi'ndeki hukuku zaferine vurgu yaptı. İbrahim Reisi ile Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı yakında görüşecek. İran ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı yarın Pekin'de bir araya gelecek. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Amerika'nın İran'dan Yemen'deki barış sürecine destek verilmesi talebine tepki gösterdi. Siyonist güçlerin Mescid-i Aksa'ya baskını sürüyor. Ve Hamas, işgalcilerin Kudüs'te gerginliği artırmasının tehlike sinyalleri verdiğini belirtti. Şimdi haberler.
Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i bugün Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada İslam İnkılabı rehberinin dünkü konuşmasındaki tavsiyelerinin önemine vurgu yaptı. Reisi ayrıca İran İslam Cumhuriyeti'nin uluslararası Lahey Mahkemesi'nde Amerika'ya karşı hukuki zaferine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Reisi Bakanlar Kurulu toplantısında İslam İnkılabı rehberinin dün ülke yetkililerine hitaben yaptığı konuşmadaki sözlerinden herkesin yolu için ışık tuttuğuna işaretle yılın sloganı olan enflasyonun dizginlenmesi ve üretimin büyütülmesinin gerçekleşmesi için yetkililerin ön hatta yer aldığını kaydetti. Cumhurbaşkanı Reisi konuşmada Kuzey-Güney Koridoru'nun tamamlanması için Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı'na talimat verdi. Reisi, İran İslam Cumhuriyeti'nin Uluslararası Lahey Mahkemesi'ndeki hukuki zaferinin İslam'ı İran'dan Amerika başta olmak üzere düşmanları karşısındaki haklılığını gösterdiğine temasla bu kararın tam olarak uygulanması için ilgili bölümler tarafından takip edilmesi ve ebadenen vatandaşlara anlatılması gerektiğini vurguladı.
Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'in Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile görüşeceği belirtildi. İran İslami Şura Meclisi Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyesi Yakup Rızazade, İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi'nin Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed Ali Nahyan ile görüşeceğini bildirdi. Rızazade bu görüşmenin İran ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapılacağını belirtti. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani resmi temaslarda bulunmak üzere 16 Mart'ta Abu Dhabi'ye gitmişti. Şemhani bu ziyaretin sırasında Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed Al Nahyan ve Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan ile görüşmüştü.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan'ın Perşembe günü Çin'in başkenti Pekin'de bir araya geleceği açıklandı. Arapça yayınlanan Şarkol Absat gazetesinin ismini açıklamayan bir kaynağa dayandırdığı haberde İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan'ın Perşembe günü Çin'in başkenti Pekin'de bir araya geleceği açıklandı. Hüseyin Emir Abdullahyan'ın Suudi mevkidaşı Faysal bin Farhan ile yaptığı son telefon görüşmesinde Ramazan'da yüz yüze görüşme için söz kesildi. Bakan Emir Abdullahyan 19 Mart'ta Tahran'da düzenlediği bir basın toplantısında bin Farhan ile bir araya geleceğini belirtmiş ancak bir tarih vermemişti. Pekin'de 6 Mart'ta başlayan müzakerelerde 10 Mart'ta varılan anlaşma uyarınca iki ülke Dışişleri Bakanlarının buluşmasını müteakip karşılıklı büyükelçilikleri açıp büyükelçi atayacak. Anlaşmada İran ile Suudi Arabistan birbirlerinin egemenliklerine saygı gösterme ve iç işlerine karışmamada mutabık kaldığı denilmişti.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kanani, Amerika'nın İran'dan Yemen'deki barış sürecine destek vermesi talebine tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kanani bir tweette şöyle açıkladı. Yemen'deki Amerikan özel temsilcisi İran'dan barış sürecini destekleyerek Yemen'deki savaşın sona ermesine yardım etmesini istedi. Amerikan hükümeti temsilcisinin İran İslam Cumhuriyeti'nin Yemen'deki savaşın başlangıcından bu yana üzerinde durduğu bir süreç olan Yemen'deki barış sürecinden bahsetmesi memnuniyet vericidir ve bunun için çaba sarf etti. Analistlere göre Tahran ve Riyad'ın 2016'da diplomatik ilişkileri kesmelerinin ardından diplomatik ilişkileri yeniden başlatma anlaşmasının ardından bu olay Yemen krizinin çözülmesine yardımcı olabilir.
Siyonist rejim güçleri işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya gece yarısı şiddet kullanarak düzenledi baskının üzerine sabah namazından sonra ikinci kez baskın düzenledi. Siyonist rejim güçleri Mescid-i Aksa'da sabah namazının kılınmasının ardından tekbir getirerek İsrail'e protesto eden gruplara ses bombası ve kauçuk kaplı mermiyle müdahale etti. Buradaki kişilere copla darp etti. İşgalciler müdahale ettiği gruptan en az iki kişiyi gözaltına aldı. Bu gece fanatik Yahudi yerleşimcilerin Yahudilerce Kutsal Pesah bayramı nedeniyle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleme ve burada kurban kesme çağrıları üzerine teravih namazının ardından bir grup Filistinli Mescid-i Aksa içindeki kıble mescidine sığınmıştı. Siyonist rejim güçleri Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskın sırasında kıble mescidine sığınanlara şiddet kullanarak müdahale etmiş, kutsal mabedi savaş alanına çevirmişti. Baskında kıble mescidine sığınan 200'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.
İslami Direniş Hareketi Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Zahir Cebbar'ın işgal rejiminin Kudüs'te gerginliği artırmasının tehlike sinyalleri verdiğini belirtti. İslami Direniş Hareketi Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Zahir Cebbar'ın işgal güçlerinin dün gece ve bugün sabah Mescid-i Aksa'da ittifaka girenleri ve namaz kılanlara düzenledikleri saldırıların ardından yaptığı açıklamada işgal rejiminin Kudüs'te gerginliği artırmasının tehlike sinyalleri verdiğini ve Filistin direnişinin Mescid-i Aksa'yı Siyonist işgalciler karşısında asla yalnız bırakmayacağına dikkat çekti. Cebbar'ın Filistin Enformasyon Merkezi'nin de takip ettiği açıklamasında artık tüm Arap ülkelerinin ve İslam ülkelerinin Siyonist işgal rejimiyle ilişkileri normalleştirmeye son vermelerinin ve onunla ilişkileri tamamen kesmelerinin zamanının geldiğini ifade etti. Cebbar'ın açıklamasında Filistin halkının bu sıralarda tarihi bir yol ayrımı sürecinde olduğunu vurgulayarak Filistin halkının tüm mensuplarını Mescid-i Aksa'nın imdadına koşmaya çağırdı.
İran Dışişleri Bakanı'nın sözcüsü Nasser Kanani, Siyonist rejim güçlenen Mescid-i Aksa'ya saldırılarını kınadı. Ayrıntılı haberi alıyoruz.
İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Nasser Kanani, Siyonist rejim güçlerinin Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere yönelik vahşi saldırısına tepki gösterdi. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Nasser Kanani Twitter'den yaptığı bir paylaşımda, Siyonist rejim güçlerinin Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere yönelik vahşi saldırısına tepki gösterdi. Kerani'nin paylaşımında şu ifadeleri yer verildi. Gaspçı Siyonist rejim güçlerinin Mescid-i Aksa'da ibadet eden Filistinlere yönelik vahşi saldırısı bu rejimin caniliğini ve insan haklarına aykırılığını bir kez daha tüm dünyaya gösterdi. Bu cinayet şiddetle kınanmakta ve İslam dünyasının, dünyanın özgür insanlarının ve ilgili uluslararası kuruluşların derhal tepkisini hak etmektedir. Siyonist işgal güçleri, Siyonist yerleşimcilerin hamursuz bayramı münasebetiyle Mescid-i Aksa'ya bugün baskın düzenlemelerini kolaylaştırmak amacıyla dün geceden burada itikafa girmiş olanlara saldırı düzenledi. İşgalcilerin vahşi saldırısında onlarca kişi yaralanırken en az 400 kişinin de esir alındığı duyuruldu. İşgal güçlerin Mescid-i Aksa'nın kıble camisi kısmında itikafa girerek namaz kılanlara gaz bombalarıyla ve madeni mermilerle saldırıda bulundukları, bu yüzden onlarca kişinin yaralandığı bildirildi. İşgalci askerler ve polislerin itikafa girenleri zorla dışarı çıkarırken 400 kişiyi esir aldıkları duyuruldu. İşgalci saldırganların baskını Mescid-i Aksa'nın içinde maddi hasara da neden oldu. Saldırganların bazı kapıları kırdıkları, Mescid-i Aksa'nın içindeki ilk yardım dolaplarını dağıttıkları ve içlerindeki aletlerin zarar görmesine neden oldukları, mushafları yerlere savurdukları görüldü. İşgal güçlerinin baskın öncesinde Mescid-i Aksa'nın elektriklerini tamamen kestiklerine dikkat çekildi. İşgal güçlerinin Mescid-i Aksa'yı sabah namazı vaktinde ikinci bir baskın ve saldırı daha gerçekleştirdikleri bildirildi. Siyonist yerleşimcilerin bugünkü baskınlarının engellenmesi ve Mescid-i Aksa'nın sahası içinde kurban kesmelerine fırsat verilmemesi için gün burada itikafa girilmesi ve içinde ribat tutulması çağrılar yapılmıştı. Tahran Radyosu muhabiri Sultan Kulipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haber bültenimiz devam ediyor. Siyonist rejim güçleri işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya gece yarısı şiddet kullanarak düzenlediği baskın üzerine sabah namazından sonra ikinci kez baskın düzenledi. Siyonist rejim güçleri Mescid-i Aksa'da sabah namazının kılınması ardından tekbir getirerek İsrail'i protesto eden gruplara ses bombası ve kauçuk kaplı mermiyle müdahale etti. Buradaki kişileri copla darp etti. İşgal güçleri müdahale ettiği gruptan en az iki kişiyi gözaltına aldı. Bu gece fanatik Yahudi yerleşimcilerin Yahudilerce kutsal Pesah ve Rubayrı münasebetiyle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleme ve burada kurban kesme çağrıları üzerine teravih namazının ardından bir grup Filistinli Mescid-i Aksa içindeki kıble mescidine sığınmıştı. Siyonist rejim güçleri Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskın sırasında kıble meclisinde sığınanlara şiddet kullanarak müdahale etmiş kutsal mabedi savaş alanına çevirmişti.
İslami Direniş Hareketi Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Zahir Cebbar'ın işgal rejiminin Kudüs'te gerginliği artırmasının tehlike sinyalleri verdiğini belirtti. İslami Direniş Hareketi Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Zahir Cebbar'ın işgal güçlerinin dün gece ve bugün sabah Mescid-i Aksa'da itikafa girenlere ve namaz kılanlara düzenledikleri saldırıların ardından yaptığı açıklamada işgal rejiminin Kudüs'te gerginliği artırmasının tehlike sinyalleri verdiğine ve Filistin direnişinin Mescid-i Aksa'yı Siyonist işgalciler karşısında asla yalnız bırakmayacağına dikkat çekti.
Siyonist rejim İsrail polisinin Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını peş peşe tepkiler gelmeye devam ediyor. Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İsrail hükümetinin bölgede gerilimin daha da tırmanmasına yol açabilecek her türlü tahriki, eylemleri ve saldırıları derhal durdurması gerekmektedir denildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, İsrail güvenlik güçleri Mescid-i Aksa'da ibadet eden Filistinlere yönelik silahlı müdahalesine yönelik İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'nın maneviyatını ve kutsiyetini hiçe sayarak ibadet eden Filistinli kardeşlerimize yaptığı vahşeti lanetliyorum dedi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da sosyal medyadan yaptığı paylaşımda İsrail'in Mescid-i Aksa baskınına tepki göstererek saldırıyı lanetlediklerini ifade ederek Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın dini ve tarihi statüsünü değiştirmeye yönelik her türlü girişimin karşısında olmaya devam edeceğiz ifadesini kullandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de İsrail'in Mescid-i Aksa baskınına tepki gösterdi. Çelik, İsrail güvenlik güçlerinin mübarek Ramazan ayında tüm Müslümanların mabedine yaptığı saygısızlık asla kabul edilemez. Yapılan bu saygısızlığı ve Filistinlilere karşı uygulanan şiddeti kınıyoruz dedi.
İran Sağlık Bakanı tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı. Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 30 kişinin daha yaşamını yitirdi ve 1103 yeni vaka tespit edildi belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 145.466'ya, vaka sayısı 7.595.024'e çıktı. Virüsü yakalanan hastalardan 778'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada şu ana kadar iyileşen hasta sayısı 7.345.672'ye ulaştığı ifadesi kullanıldı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, İran, Türkiye ve Rusya ve Suriye Dışişleri Bakan Yardımcılarının katılımıyla yapılan dörtlü istişarelerde Rus tarafının Suriye'de çözüme yönelik çabaların sürmesinin ve Astana formatının önemini vurguladığını açıkladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı 3 ila 4 Nisan tarihlerinde Moskova'da gerçekleştirilen dörtlü toplantılara dair yazılı bir açıklama yayınladı. Rus tarafının Suriye'de ülkenin egemenliğine, birliğine, toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi temelinde bir çözüm bulunmasının teşvikine yönelik çabalarını sürmesinin önemine dikkat çektiğini belirten bakanlık, etkinliğini kanıtlayan Astana formatının öncü rolüne de vurgu yapıldığını kaydetti.
Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 3 PKK-YPG'linin öldürüldüğünü açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada terörist, neredeyse hedefimiz orası parolası ile teröristleri hain emellerine ulaşmadan etkisiz hale getirmeye devam ediyoruz. Kahraman Mehmetçik, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 3 PKK-YPG'li teröristi etkisiz hale getirildi ifadeleri kullanıldı.
Türkiye, Irak, Süleymaniye giden uçaklara hava sahasını kapattı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada kararın 3 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerli olacağı belirtildi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Türk Hava Sahası'nın Irak Süleymaniye Uluslararası Havalimanı iniş veya kalkış için kullanılacak hava araçlarının kullanımına 3 Nisan itibariyle kapatıldığını belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin herkesiyle diyaloğa hazır olduğunu, kimseye karşı düşmanca amaçları olmadığını ve kendilerini dünyanın geri kalanından izole etmek gibi bir niyetlerinin olmadığını belirtti. Sputnik'in haberine göre Rusya Devlet Başkanı Putin, büyükelçilerin güven mektuplarını sundukları tören sırasındaki konuşmasında ülkesiyle Avrupa'nın ilişkilerinin son senelerde ciddi bir biçimde kötüleştiğini belirtti. Ancak ilişkilerdeki bu bozulmanın sebebinin Brüksel'in davranışları olduğunu kaydetti. Putin, bize göre ilişkilerimizdeki bozulmanın sebebi ekonomik işbirliğinin geliştirmesi ve Avrupa kıtasında entegrasyon olan esas misyonunu ve fonksiyonunu bir kenara bırakarak Avrupa Birliği'nin Rusya ile jeopolitik bir çatışma içine girmesiydi dedi. Bunun yanında Putin Rusya ile Amerika ilişkilerinin derin bir krizden geçti değerlendirmesini yaptı ve ilişkilerdeki krizin sebebine ilişkin şunları söyledi. Amerika dış politikası çerçevesinde renkli devrimler desteklemesiyle bugünkü Ukrayna krizine yol açtı ve Rusya ile ilişkilerinin kötüleşmesine de katkı sağlamış oldu.
Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Finlandiya'nın NATO'yu olması nedeniyle Rusya'nın gereken her önlemi alacağını belirtti. Peskov, Finlandiya'nın NATO'yu olması ile ilgili soruya, tabii ki bu Avrupa kıtasının güvenliğinin ve istikrarının güçlenmesine katkısı olan bir olay değil. Kaldı ki bu üyelik bizim için tehdit oluşturuyor ve bizi güvenlik sistemini dengeye oturtmak için önlemler almak zorunda bırakıyor yanıtını verdi. Peskov, güvenliğimizin sağlanması için gereken her şey yapılacak diye konuştu.
Amerikan Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, eski Amerikan Başkanı Donald Trump'a suçlama yönetmesiyle ilgili Manhattan Bölge Savcısı Alvin Bragg'dan hesap soracaklarını söyledi. Cumhuriyetçi lider McCarthy, Trump'ın ifade vermesinin ardından Twitter'dan yaptığı paylaşımda Manhattan Bölge Savcısı Bragg'daki tepki gösterdi. Bragg'ın 2024'teki başkanlık seçimlerine müdahale etme girişiminin de Amerika'ya onarılamaz ölçüde zarar verdiğini kaydeden McCarthy şöyle devam etti. Bragg halkı terörize etmek için şiddete karışan suçluları rutin olarak serbest bırakırken kutsal adalet sistemimizi Başkan Donald Trump'a karşı silahlandırdı. Amerikan halkı bu adaletsizliğe müsamaha göstermeyecek ve Temsilciler Meclisi Bragg'dan ve onun benzeri görünmemiş yetki istismarından hesap soracak.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki yorumumuz, Siyonist rejimin İran ile Suriye ve Arap ülkeleri arasındaki açılımlardan kaygı duyması etrafında. İran ile Suudi Arabistan arasında Çin'in arabuluculuğunda büyükelçiliklerin yeniden açılmasına yönelik anlaşmanın ardından son günlerde Suriye ile Arap ülkeleri arasındaki ilişkilerde yeni açılımlar da Amerika ve Siyonist rejimin bölge politikalarında büyük bir şok yarattı. Özellikle Beşar Esad'ın Arap Birliği'ne katılımı ve varlığının önüne açan Suudi Arabistan'ın hoşgörülü adımı Siyonist rejimin endişelerini artırıyor. Suriye ile Fars Körfezi kıyı Arap ülkeleri arasındaki ilişkilerin yakınlaşması ve gelişmesi İran ile Suudi Arabistan arasında diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılmasına yönelik anlaşma Siyonist rejimi ciddi şekilde endişelendirmiş ve bu rejimin Arap uluslararası bir koalisyon kurma hayalini yerle bir etmiştir. Tahran'a karşı bu sürecin yenilgiye uğraması kaygısına kaptırmıştır. İsrail medyası Tel Aviv'in Suriye'nin Fars Körfezi'ndeki Arap ülkeleriyle yakınlaşmasından duyduğu korku ve endişeye değinerek bu konunun İsrail için iyi bir haber olmadığını, bu ülkelerin İran'a yaklaşmasının İsrail için endişe verici olduğunu duyurdu. İsrail gazetesi Maarif, Suriye'nin Arap ülkeleri grubuna geri dönmesini ve bazı Arap ülkeleriyle yakınlaşmasını yeni Orta Doğu olarak nitelendirirken, Beşar Esad'ın Arap Birliği'nin bir sonraki toplantısında yer almasını ilişkilerin yeniden tesis edilmesinde önemli bir gelişme olarak nitelendirdi. 2011'den sonra Suriye ve Arap ülkeleri arasında yeni bir dönemin başlamasının kaygı verici olduğunu belirtti. Haris gazetesi de İran ile Suudi Arabistan arasında varılan anlaşmayı değerlendirerek bunu Batı Asya ve ötesinin yeni haritası olarak nitelendirdi. Bu gazeteye göre bu durum İsrail'in İran'a karşı Arap uluslararası koalisyon hayalini yıkan anlaşma olacaktır. Bu bağlamda nükleer müzakerelerin de yeni aşamaya ayak basacağı belirtilmektedir. Bu gazeteye göre Suudi, İran arasında yeni anlaşmanın imzalanması Çin'in bölgedeki gücünün Amerika'nın aleyhine artacağını gösteriyor.
Bu endişe Amerikan medyasında ve siyasi çevrelerde görülüyor. Amerikan Düşünce Kuruluşu, Stimson son raporunda Suudi Arabistan ile Suriye'nin yakınlaşmasının Riyad'ın ihtiyatlı politikasının yeni bir işaret olduğunu ve Rusya için diplomatik bir zafer olduğunu duyurdu. Bu Amerikalı Düşünce Kuruluşu şunları ekledi. Suudi Arabistan ile Suriye arasında Moskova'da varılan anlaşma, Rusya'nın dış politikasında büyük bir zafer, Çin'in Riyad ile Tahran arasında arabuluculuğundan birkaç hafta sonra daha da anlamlı ve başka bir zafer kazandığını gösteriyor. Bu düşünce kuruluşunun haberlerine göre Riyad ile Tahran arasında Çin'in arabuluculuğunda diplomatik ilişkilerin sürdürülmesine yönelik anlaşmanın açıklanmasının ardından Suudi Arabistan'ın Suriye ile diplomatik ilişkileri yeniden kurmayı planladığından zaten bahsediliyordu ve Riyad'ın politikasındaki bu gelişme Suudi Arabistan'ın Amerika'ya bağımlılıktan kaçınma önlemlerini artırması kadar doğal afetler konusundaki diplomasisi bağlamında değerlendirilebilir. Siyonist çevrelerin bölgedeki yeni gelişmelerden neden endişe duyduğuna gelince, Siyonist rejimin Suriye'de tekvirci terör projesinin uygulanmasının bu ülkenin parçalanmasına yol açmasını beklediğini ancak mevcut durumla bunun gerçekleştirilemeyeceğidir. Böylece tekvirci terör projesinin başarısızlığı ile Siyonist rejim normalleşmekten de memnun kalabileceğini gösterdi. Arap ülkeleri ile ilişkilerini sözde Abraham anlaşmaları kisvesi altında bir süre normalleştirmeye çalıştı. Ancak sağ partilerin İsrail seçimlerini kazanması ile başlayan yeni olaylar, işgal altındaki güçlerin içinde yeni gelişmeleri de beraberinde getirdi. Nihayetinde bu durum, bu rejim ve Arap ülkeler arasındaki normalleşme sürecinde bir çıkmaza yol açtı. Başta Suudi Arabistan olmak üzere İran ile Arap ülkeleri arasındaki ilişkilerde olduğu kadar Suriye ile Arap ülkeleri arasındaki ilişkilerde de yeni açılımlar yaşanması bu rejimin endişelerini artırdı. Buradan hareketle Siyonist rejimin iki çifte kaygıyla karşı karşıya olduğu söylenebilir. Bir yandan Suriye'deki yıkım projesi için tasarladığı planlar ya da Arap ülkeleriyle ilişkilerin normalleştirmesi çerçevesindeki sözde Abraham anlaşmaları battı. Öte yandan İran Suriye karşı yıkıcı projesinin yerle bir olmasına paralel olarak Arap ülkeleriyle ilişkilerinde beklenmedik çıkmazlar yaşandı.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise doların itibarının düşmesi ve milli para birimleriyle ticaretin artması etrafında. Malezya ve Hindistan arasındaki ticaret Hindistan rupisi üzerinden yapılacak. Union Bank of India'da özel bir rupi hesabı açarak iki taraf bundan böyle tüm ticari işlemlerinin dolarları eleyerek ve rupi kullanarak yapılması konusunda anlaştılar. Bu farklı ülkelerin ticari işlemlerde ulusal para birimlerini kullanmak için ikili ve çok taraflı anlaşmaya vardıkları ilk sefer değil. Daha önce de Çin ve Rusya, Suudi Arabistan ve Pakistan, İran İslam Cumhuriyeti ve Brezilya ve daha onlarca ülke ve bölgenin bu konuda ikili ve çok taraflı anlaşmalar imzalaması genel para birimlerinin ve Amerikan doları karşısında artan gücünü gösteriyor. Bu bağlamda Hindistan ile Malezya arasındaki ticaret seviyesinin yılda 20 milyar dolar aşması bekleniyor. Finans uzmanlarının bakış açısıyla uluslararası ticaretin temeli olan ulusal para birimlerinin kredibilitesinin artması aynı zamanda doların gücünün ve Amerikan Birleşik Devletleri'nin ekonomik koşullarının gerilemesine de işaret etmektedir. Böylece doların güvenilirliğini ve küresel hakimiyetini her geçen gün daha fazla kaybettiği de söylenebilir. Uluslararası ilişkiler uzmanı Behram Cahit bu konuda şöyle diyor. Önceki yıllarda doları küresel ticaret, borsalarında ve piyasalarında çıkarma fikri belki biraz şaka gibi geliyordu. Ama şimdi dünya bunun gerçekleşmesine tanık oluyor. Bu da demek oluyor ki dünya değişmekte ve kimse kısıtlı kalmak istemiyor. Yani Amerikan ekonomik hegemonyasının kısıtlamasına tahammül kalmadı. Her ülke herhangi koşulda faaliyetini sürdürmek istiyor. Aslında küresel gelişmelerin Amerika üzerinden geçmesinin döviz kurlarındaki değişimle başladığı söylenebilir. Bu konuda Queensland Üniversitesi'nin profesörü Wang-Fing Powell da dünyanın ticari borsalarda geçerli para birimlerine yönelmesini, doların küresel işlemlerde ortadan kalkmasının nedeni olarak görüyor ve kimi ülkelerden bu doğrultudaki eyleminin bu yönde olacağına inanıyor. Farklı birliklerde ülkelerin yerel para birimlerini Amerikan dolarının ticari ilişkilerdeki yerine sokmaya çalışması, küresel ticarette doların zayıflama sinyallerinin daha belirgin hale gelmesine neden olmuştur. Doların küresel borsalardaki hegemonyasını kırmak sadece ülkeler arasındaki ticari ilişkileri güçlendirmekle kalmayacak, aynı zamanda siyasi olarak da ülkelerin büyük güçlerin siyasi mülahazaları olmadan karar almaları ve ticari alışverişlerini sürdürmeleri için bir nefes alma alanı da yaratacaktır. Bu durumun açık bir örneği kendi ulusal para birimlerini kullanarak aralarındaki ticari ilişkileri geliştirmekle kalmayıp Amerikan yaptırımlarını da aşmayı başaran Rusya ve Çin arasındaki işbirliğinin geliştirilmesinde görülebilir. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hikmet ışığında.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyiciler. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Sevgili dinleyiciler, İmam Hasan Müştaba Aleyhisselam'ın Kutlu Veladet Yıl Dönümünü idrak ediyoruz. Münasebet hakkında din alimi Sayın Fahrettin Altan ile bir söyleşi gerçekleştirdik. Uzman konuğumuzun konuyla ilgili görüşlerini dinliyorsunuz efendim.
İmam Hasan Aleyhisselam'ın doğumunu bütün Müslümanlara ve ağamız İmam Rıza, İmam Zaman Aleyhisselam'a tebrik ederim. İmam Hasan Aleyhisselam'ın hayatını kısa olarak inşallah anlatmaya çalışacağım. İmam Ali ve Hazreti Fatıma Aleyhisselam'ın ilk çocuğu olan İmam Hasan Aleyhisselam, hicretin 3. yılında Ramazan ayının 15. günü Medine şehrinde dünyaya geldi. Künyesi Ebu Muhammed, lakapları ise Seyyid, Sid, Hüccet, Taki, Zeki, Mucteba, Zahid, Emir ve Velidir. İmam Hasan Aleyhisselam 7 yıl Hazreti Peygamber'in döneminde, 30 yılda Emirül Müminin Hazreti Aleyhisselam'ın döneminde yaşamıştır. İmam Hasan Aleyhisselam hicretin 40. yılında Hazreti Aleyhisselam'ın şehadetinden sonra Müslümanların isteği üzerine onların önderliğini üstlenerek kendi valilerini çeşitli şehirlere gönderdi. Beni Ümeyye'nin eski dönemlerden beri Beni Haşim'e karşı kini vardı. Bundan dolayı hilafeti İmam Hasan'ın elinden çıkarıp kendi ellerini almak için planlar düzenlediler. Bu maksatla Muaviye İmam Hasan'ın hükümetinin yıkılmasını, İmam Hasan'ın hükümetinin yıkılmasına zemin hazırlamak için çeşitli şehirlere dostlar gönderdi. Kendisi de Irak'a ordu çıkarmak için harekete geçti. İmam Hasan Aleyhisselam Muaviye'nin girişimlerinden haberdar olunca ilk önce birkaç defa Muaviye'yi uyardı. Sonra Muaviye'ye karşı koymak için büyük bir orduyla savaşa hazırlandı. Muaviye İmam Hasan Aleyhisselam'ın ordusuyla karşılaşmadan önce hileye başvurdu. Muaviye İmam Hasan Aleyhisselam'ın ordusunu ruhi açıdan tazir etmek için bir taraftan yalan yere İmam Aleyhisselam'la barış yapma isteğini dillere saldı. Diğer taraftan da büyük bir para ve makam vaatleriyle İmam Hasan Aleyhisselam'ın yaranları arasında hiyanete başvuranlar da oldu. İmam Hasan'ın çadırına saldırıp onu çadırını parçaladılar, abasını üzerinden kaptılar, ayağının altındaki kilimi bile çekip çıkardılar ve kılıçla da bacağını yaraladılar. İmam Hasan Aleyhisselam ordusunu o şekil ve yaranların da perişan bir vaziyette görünce Müslümanlar arasında bundan daha fazla ihtilaf çıkmaması ve Şiilerinin öldürülmemesi için bir takım şartlarla Muaviye'nin barış teklifini kabul etti. İbn-i Hallaka'nın naklettiğine göre barış anlaşması Hicri 41'in Rebiülevvel ayının 25'inde gerçekleşti. Barışın önemli şartları şunlardı. 1. Muaviye kendisini Emirül Mü'minin tanıtmayacaktır. 2. Hazreti Ali'ye lanet ve küfür okunmayacaktır. 3. Şiilerin canı, malı ve namusu emniyette olacaktır. 4. Şiilerden hak sahibinin hakkı kendilerine verilecektir. 5. Muaviye hiçbir kimseyi kendi yerine halife tayin etmeyecektir. Barış maddelerinde de görüldüğü gibi İmam Hasan Aleyhisselam Muaviye'yi kasıt tanıtmanın yanı sıra fitne ateşini de söndürdü. O günün İslam'ın toplumunu dağınıklık ve yok olmaktan kurtardı ve böylece Şiilerin hakkını korumuş oldu. Bu barışın en büyük faydalarından biri de hakkı batıldan ayırt etmekti. Ne hak batıl olarak tanındı ne de batıl hak olarak. İmam Hasan Aleyhisselam kendi ameliyle Muaviye'nin batıl bir mevzide durmuş olduğunu ve hilafetinin Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhin tertemiz vasilerinin hakkı olduğunu fakat hile ve zorbalıkla yöneticilik yapmak istemediklerini halka anlatmış oldu. Bu tavır Kerbela kıyamında da takip edildi. Barış anlaşması yapıldıktan sonra bir grup insanlar İmam Hasan Aleyhisselam'ın bu önemli ve hikmetli işinin önemini anlayamadıklarından dolayı onu tenkit etmeye, ona iftirada bulunmaya ve ağır laflar etmeye başladılar. İmam Aleyhisselam onların cevabında şöyle buyurdular. Acaba ben Allah-u Teala'nın yaratıklarına olan hüccesi değil miyim? Acaba Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem benim ve kardeşim hakkında Hasan ve Hüseyin kıyam etseler de etmeseler de imamdırlar diye buyurmamış mıdır? Eğer ben bu işi yapmaz olsaydım, yeryüzünde Şiilerimizden bir kişi dahi kalmazdı, hepsi öldürülürdü. İmam Hasan Aleyhisselam, zahiri hilafeti Muaviye'ye bıraktıktan sonra Kufe'yi terk edip Medine'ye döndü. Orada İslami ilimleri halka öğretmek ve onu yaymakla meşgul oldu. Ama Muaviye kendi hilelerinden vazgeçmedi. Daha işinin başında barış maddelerini ayak altına aldı. Muaviye, hilafetin kendi ailesinde sürekli kalmasından emin olmak için İmam Hasan'ı öldürmeyi kararlaştırdı. Şeytanı planını uygulamak için 4 defa İmam Aleyhisselam'ı zehirletti. Muaviye son defasında İmam Aleyhisselam'ın eşi olan Eşas kızı Cade'nin vasıtasıyla çok tesirli bir zehirle İmam Aleyhisselam'ı zehirletti. İmam Aleyhisselam o kalleşçe amelin neticesinde mide kanamasına duçar oldu. Rengi değişti ve o halde şöyle buyurdu. Birkaç kez beni zehirlediler ama bu dördüncüsü kadar azı görmedim. Cünade şöyle diyor. İmam Aleyhisselam'ın vefat etmesine sebep olan o hastalığında onun huzuruna vardım. Önünde bir leğen gördüm. Muaviye'nin ona içirdiği zehir neticesinde ağzından gelen kan fıhtılarını o leğenin içerisine atıyordu. İmam Hasan'a "Ey Mevlam, neden kendini tedavi etmiyorsun?" dediğimde buyurdular ki "Ölümü neyle tedavi edeyim?" Bu sözü duyunca "İnna lillah ve inna ileyhi raciun" dedim. İmam Hasan Aleyhisselam hicretin 50. yılında 40 yıl yaşında o zehir neticesinde şehadete erişti. İmam Aleyhisselam'ın mutahhar cenazesini cenaze namazı merasiminden sonra Resulullah'ın kabrini ziyaret etmesi ve orada defnedilmesi için oraya doğru götürdüler. Salebet bin Malik şöyle diyor. İmam Hasan Aleyhisselam'ın cenazesini teşhi edenler o kadar çoktu ki bir iğne atsaydın yere düşmezdi. Beni Ümeyye bu olaydan haberdar olunca Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhin ciğer paresini teşhi edeceklerine ve onun mübarek naaşına saygı duyacaklarına, onun dedesinin yanında defnedilmesine mani oldular. Ayşe de bir katıra binerek onları destekledi. İbn-i Şehraşuk da şöyle diyor. İmam Hasan Aleyhisselam'ın cenazesini ok yağmuruna tuttular. Bu oklardan 70 tanesi İmam Aleyhisselam'ın cenazesine isabet etti. Sonradan bu okları onun bedeninden çıkardılar. İmam Hüseyin Aleyhisselam kardeşi İmam Hasan Aleyhisselam'ın vasiyeti üzerine Beni Ümeyye ile savaşmaktan kaçındı. Daha sonra İmam Aleyhisselam'ın cenazesini Baki mezarlığına götürüp orada defnetti. İmam Hasan Aleyhisselam'ın şehadet gününün tarihi hakkında ihtilaf vardır. Şeyh Mufid, Tef'emi, İmam Hasan Aleyhisselam'ın sefer ayının 7'sinde şehadete eriştiğini yazıyorlar. Şeyh Abbas Kummi, Kurretül Basire Risalesinde bu görüşü kabul etmiştir. İbn-i Şahraşuk da sefer ayının 28. gününü İmam Hasan Aleyhisselam'ın şehadet günü bilmektedir. Şeyh Kuleyni ve Hazzazi Kummi de İmam Hasan Aleyhisselam'ın sefer ayının sonlarında şehit olduğunu söylüyorlar. İmam Hasan Aleyhisselam'ın 13, 15 veya 16 çocuğu olduğunu söylemişlerdir. Onlardan bazılarının isimleri şunlardır. İmam Bakır Aleyhisselam'ın annesi olan Fatıma, amcaları İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın yanında şehadete erişen Kasım, Abdullah ve Amr. Evet, İmam Hasan Aleyhisselam'ın siyerini, sözlerini anlatmak istesek gerçekten konumuz çok uzanmış olacaktır, çok uzayacaktır. Bunun için artık o konuya girmirem. Hepinizi Allah'a emanet ederim. Allah-u Teala hepinizi muvaffak eylesin inşallah. Esselamu aleyküm cemiyen ve rahmetullahi ve berekatuh.
Değerli dinleyiciler, İmam Hasan Mustafa Aleyhisselam'ın kutlu veladet yıl dönümü münasebetiyle ilgili din alemi Sayın Fahrettin Altan'ın görüşlerini dinlediniz. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.ir sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve röportajımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Muhterem dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere.
İtilat gazetesinde Siyonist rejim askerlerinin Batı Şeria'da Filistinlilere baskın düzenlemesi, İslam-İran Dışişleri Bakanlığı'nın Siyonist rejimin Mescid-i Aksa'ya saldırılarını kınaması gibi haberler göze çarparken, Cevan gazetesinde Ürdünlü milletvekilinin İran ile ilişki kurma önemine vurgusunu konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Ürdün parlamentosunun bir milletvekili bu ülke ile Tahran arasında ilişkilerin kurulmasına tam destek vererek bu ilişkinin ulusal bir görev olduğunu vurguladı. Ürdün milletvekillerinden Memduh el-Ibadi, İran İslam Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan arasında imzalanan anlaşmanın bölge ülkeler arasındaki ilişkilerde yeni bir sayfa açacağını vurgularken bu anlaşmayı olumlu bir tercih olarak değerlendirdi. Memduh el-Ibadi, bazı Ürdün medyasının İran hakkında olumsuz bir imaj sunmasını şiddetle eleştirerek şu ifadelerde bulundu. Gerçek şu ki bu stratejik bir anlaşmadır. Bu anlaşma tüm Ürdün halkı için önemlidir. İran'ın tarihi ve medeniyeti çok önemlidir. Ve iki büyük ülkenin İran ve Suudi Arabistan sonunda bir anlaşmaya varması çok iyidir. El-Ibadi, Ürdün ile İran arasındaki ilişkilerin normalleşmesini sadece ekonomik ufku genişletme doğrultusunda değil, İsrail sağcılarının planlarıyla mücadele için gerekli olan denge doğrultusunda ulusal bir görev olarak nitelendirdi. Ürdün parlamentosunun milletvekili ayrıca Amerika'nın bu ülkeye verdiği sahte destek hakkında da şöyle dedi. Amerika, Ürdün'e 1,5 milyar yardım yaptığını iddia ediyor. Ama bu miktarın sadece 600 milyon dinarı Ürdün hazinesine giriyor. Bu iki meblağ arasındaki fark Amerikan sivil toplum kuruluşlarının cebine giriyor. Bu nedenle Ürdün'e yapılan Amerikan yardımı yalandan başka bir şey değildir. Amerika'nın Ürdün'e yaptığı yardım, lojistik hizmetler ve Washington'un Ürdün'e sahip olduğu 12 üste kıyaslandığında hiçbir şey değil.
Tahran Radyosu.
Risalet gazetesinde Amerika'nın İran'a yönelik düşmanca politikalarını sürdürmesi, Siyonist rejimin Mescid-i Aksa'ya saldırılarına karşı İslam dünyasından yoğun tepkilerin devam etmesi gibi haberler göze çarparken, Horasan gazetesinde Yemen gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Dışişleri Bakanı, Amerika'nın bu ülke halkına karşı yürüttüğü savaş konusundaki ikiyüzlülüğünü sert bir şekilde eleştirirken, Washington'un barış güvercini olmadığını belirtti. Yemen'deki kriz 9. yılına girerken Amerikalı ve Batılı yetkililer uyguladıkları insanlık dışı yaptırımları Yemen halkı üzerindeki etkisini göz ardı ederek bu ülkede barış talep ediyor. Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Dışişleri Bakanı Hişam Şeref bu ülkelerin boş sözlerine cevaben şunları söyledi. Yemen'de barış talep eden ülkeler niyetlerinde dürüst olmalı ve bu alanda pratik adımlar atmalı. Hişam Şeref yaptığı açıklamada ayrıca şöyle dedi. Bu ülkeler 9 yıldır devam eden saldırganlığı ve ablukayı kınamalı, saldırgan ülkelere silah vermeyi ve askeri uzmanlar göndermeyi bırakmalıdır. Ayrıca özellikle maaşların ödenmesi ve Sana Havaalanı ile Hudeyde Limanı'nın yeniden açılması dahil insani konularda ilerleme sağlamaları için bu ülkelere baskı yapmalıdır. Yemen Dışişleri Bakanı Amerikalıların Yemen Savaşı'nda sorumluluktan kaçtığını, Washington'un Yemen Savaşı'na ve ablukasına ortak olarak gördüklerini belirterek, bu abluka modern tarihin en büyük insani krizine neden olmuştur. Amerika kendini bir barış güvercini olarak göstermeye çalışıyor diye kaydetti.
Cami Cam gazetesinde İran'ın el dokuması halıları 15 ülkeyi ihraç ettiğini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
İran Milli Halı Merkezi Başkanı Ferahnaz Rafi, 2021 yılına göre 2022 yılında halı üretiminde %10'luk bir büyüme ile yaklaşık 4 milyon metrekare halı dokunduğunu bildirdi. Rafi, geçen sene el dokuması halı üretim zincirinin tamamında 40 bin yeni farklı istihdam sağlandığını ifade etti. Bilim ve Teknoloji Bakanlığı'nın desteğiyle 5 teknoloji merkezinin de hizmete açıldığını belirten Rafi, 2022 yılında ilki Tahran'da düzenlenen el dokuması halı değeri alanında yaratıcı ve yenilikçi tasarımların gündeme getirildiğini ifade etti.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Parsü'de Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığı ile Parsü'de Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsü'de kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Cömertlik Abidesi İmam Hasan Muçteba aleyhisselam.
Suyuti kitabında şöyle yazıyor. Hasan bin Ali aleyhisselam birçok ahlaki ve insani fazilete sahipti. Hasan bin Ali kişiliği sabrı, vakarı, metaneti ve cömertliğiyle sevilen ve sayılan bir şahsiyetti.
15 Ramazan İmam Hasan Muçteba aleyhisselamın kutlu viladet yıldönümüdür. Bu mübarek gün tüm İslam alemine kutlu olsun.
Hicretin 3. yılında Medine kenti Ehl-i Beyt'te dünyaya gelen bir yıldızın nuru ile parladı. Bu değerli bebek en iyi zamanda Hazreti Fatıma selamullahi aleyha, Hazreti Ali aleyhisselamın evi olan en şerefli mekanda dünyaya geldi ve böylece beraberinde sevinç ve mutluluk getirdi. Allah Resulü yeni torununu kucağına alarak Hazreti Cebrail'in Allah Teala tarafından yeni doğan bebeğin adını bildirmesini istedi. O sırada Hazreti Cebrail İslam peygamberine nazil oldu ve Hak Teala'nın mesajını şöyle iletti. Ali'nin sana karşı makamı, Harun'un Musa'ya karşı makamı gibi olduğundan ve Harun'un oğlunun adı Hasan olduğundan o zaman yeni doğan bebeğin adını Hasan koyun.
Bu melekuti adlandırmanın ardından Allah Resulü bir koç kesti. Yeni doğan bebeğin saçını kestikten sonra da ağırlığı kadar gümüş sadaka verdi ve mübarek elleriyle Hazreti Hasan Aleyhisselam'ın başına hoş koku sürdükten sonra kulağına ezan okudu. Biz de İmam Hasan Aleyhisselam'ın kutlu veladeti dolayısıyla tüm İslam alemine tebriklerimizi iletiyoruz.
İslam peygamberinin iki torunu İmam Hasan aleyhisselam ve İmam Hüseyin aleyhisselama yönelik sevgisi hayatta olduğu dönemde tüm insanların bu iki seçkin imamın Allah katında ve peygamberinin gözünde seçkin ve yüce konumunu öğrenecek kadar fazlaydı. Allah Resulü sürekli İmam Hasan aleyhisselam ve İmam Hüseyin aleyhisselamı omuzlarına alıyor ve şöyle buyuruyordu. Allah'a andolsun, size saygı duyuyorum. Zira Allah size saygı duymuştur.
Bazen İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem minberde konuşurken İmam Hasan aleyhisselamı görünce konuşmasını kesiyor, minberden iniyor, ardından İmam Hasan'ı kucağına alarak onu okşuyordu. Allah Resulü her daim İmam Hasan aleyhisselamı öpüyor, 3 kez şu sözü tekrarlıyordu. Ey yüce Rabbim, ben onu seviyorum. Kim onu sevecek olursa onu da seviyorum.
İmam Hasan aleyhisselamın faziletleri Şii ve Sünni kaynaklarda geniş çapta beyan edilmiştir. İmam Hasan aleyhisselam Şia Müslümanlarının ikinci imamı ve hakkında ayet nazil olan Kısa ashabındandır ve yine Et'am ayeti, Meveddet ayeti ve Mübahele ayeti o Hazretin yanı sıra ebeveyni ve kardeşi İmam Hüseyin aleyhisselam hakkında nazil oldu. İslam peygamberi Hazreti İmam Hasan aleyhisselamın mübarek yaşamının ilk günlerinde onun cemaline bakarak şöyle buyurmuştur. Ey Hasan, sen yaratılış ve huyların bakımından benim gibisin. İmam Hasan aleyhisselam 7 yıl boyunca İslam peygamberinin mübarek hayatını idrak etti. Hazreti Hasan aleyhisselam İslam peygamberinin beyan ettiği ayetleri duyar ve onları ezberleyerek annesi Hazreti Fatıma selamullahi aleyha'ya okurdu.
Tahran Radyosu.
Günlerden bir gün adamın biri camiye geldi ve Buruç suresinin 3. ayetinin ve Şahit ve Maşhut bölümünün tefsirini Allah Resulü'nden sordu. O sırada henüz küçük bir çocuk olan ve caminin köşesinde oturan İmam Hasan aleyhisselam şöyle cevap verdi. Ayetin Şahit'ten maksadı Allah Resulü ve Maşhut'tan maksadı ise kıyamet günüdür. Yoksa Allah'ın peygamberi hakkında şöyle buyurduğunu okumadın mı? Ey Peygamber, biz seni hakikaten bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı olarak gönderdik. Veya kıyamet günü hakkında şöyle buyurduğunu bilmez misin? O gün bütün insanların bir araya toplandığı bir gündür. Ve o gün bütün mahlukatın hazır bulunduğu bir gündür.
Evet, Hazreti İmam Hasan aleyhisselam küçük yaşına rağmen şahit ve maşhud tabilerine, Kur'an-ı Kerim'in diğer ayetlerine gözeterek tefsir etmiştir. Bu gerçekten herkesi hayrete düşüren bir yetenekti. İmam Hasan aleyhisselam Allah'ın kelamı, sözün başı ve sonu olduğu bir evde yetişmişti. Bu evin babası Kur'an-ı Kerim'i ilk devşiren ve ailesi ayetlerine en iyi amel eden insanlardı. Bu evin halkı kendileri 3 gün boyunca oruç olduğu halde ellerindeki yemeği yoksul insanlara bağışlayan insanlardı. Buna göre böyle bir evde bu denli parlak gevherlerin yetişmesi doğaldı.
İmam Hasan Mujtebâ aleyhisselam yoksullara, muhtaç insanlara, yetimlere ve acı çeken insanlara yardım konusunda babası İmam Ali aleyhisselam ve dedesi Allah Resulü gibi hareket ediyordu. İmam Hasan aleyhisselam 2 kez tüm mal varlığını Allah yolunda infak etti ve 3 kez malının yarısını muhtaç insanlara verdi. İmam Hasan aleyhisselam hiçbir zaman hiçbir dilenciyi evinin kapısından geri çevirmedi ve bu yüzden Ehl-i Beyt Kerimi olarak lakaplandırıldı. İmam Hasan aleyhisselama neden hiçbir dilenciyi geri çevirmiyorsunuz diye sorulduğunda Hazret şöyle buyurdu: ben kendim Allah katının kapısında dilenciyim ve onun cömertliğine umut bağlamışım. Bu yüzden kendim dilenirken bir dilenciyi geri çevirmekten utanırım. Allahu Teala beni bir şeye alıştırmıştır. Yüce Allah beni nimetleri üzerime yağdırmaya alıştırmıştır. Ben de bu nimetleri insanlarla paylaşmaya alıştım. Şimdi bu alışkanlığımdan el çekecek olursam nimetlerin sahibi bu nimetleri benden esirgemesinden korkarım.
Suyuti kitabında şöyle yazıyor: Hasan bin Ali aleyhisselam birçok ahlaki ve insani fazilete sahipti. Hasan bin Ali kişiliği, sabrı, vakarı, metaneti ve cömertliğiyle sevilen ve sayılan bir şahsiyetti. İmam Hasan aleyhisselam bazen muhtaç insanlara isteklerinden daha fazlasını verirdi. İmam aleyhisselam bazen bizzat muhtaç insanları tespit ediyor ve onları evine davet ediyor ve bazen fukaranın sofrasına oturarak onlarla aynı yemeği paylaşıyordu. İmam evine davet ettiği yoksul insanlar için sofra kuruyor ve yemekten sonra da onlara yeni elbiseler hediye ediyordu. İmam aleyhisselam yoksul bir insana sadece bir gün geçinecek kadar yardımda bulunmayı ve onu her gün dilenmek zorunda bırakmayı asla reva görmezdi.
İmam Hasan aleyhisselam bazen önemli miktarda bir parayı muhtaç insanlara bağışlardı. Öyle ki bu infakı başkalarına hayrete düşürürdü. Aslında imam muhtaç insana günlük hacetlerini gidermenin yanında kendisine bir iş ve bir meslek ayarlayacak kadar ve sonuçta onurlu bir yaşama kavuşmasına imkan sağlayacak kadar bağışta bulunurdu. İmam Hasan aleyhisselam ayrıca gizlice yoksul insanlarla ilgileniyor ve şöyle diyordu: kim yaptığı ihsandan söz ederse cömertliğini heba etmiş olur.
İmam Hasan aleyhisselam mübarek ömrünün 30 yılını babası Hazreti Ali aleyhisselamın hizmetinde geçirdi ve zorluklarda ve sıkıntılarda o hazretin yar ve yardımcısı oldu. İmam Hasan aleyhisselam üstün ve emsalsiz bir zekaya sahipti. Öyle ki babası İmam Ali Aleyhisselam bazen en karmaşık konuların hakkında yargıda bulunmayı ona devreder ve böylece oğlunun ne denli zeki olduğuna ve sorunları akıllıca çözmesine ve en uygun kararları vermesine şahit olurdu. İmam Hasan Aleyhisselam şöyle buyuruyordu: İnsanlar düşünmeli, zira düşünmek basiretli insanın kalbinin hayat sebebi ve hikmet kapısının anahtarıdır.
İmam Hasan Aleyhisselam'ın dirayetinden başka şecaati de dost düşman herkesin itiraf ettiği bir konudur. İmam Hasan Müştebi Aleyhisselam'dan babası İmam Ali'den sonra en cesur insan olarak söz edilmiştir. O Hazret defalarca İslam uğruna canını ortaya koydu, çeşitli savaşlarda önemli rol ifa etti. Hatta Ehl-i Beyt'in baş düşmanı Muaviye, İmam Hasan Aleyhisselam'ın şecaati hakkında itirafta bulunarak şöyle dedi: Hasan nereye giderse gitsin, ölüm her zaman peşinde olan bir insanın evladıdır. Muaviye bu sözlerle İmam Ali Aleyhisselam'ın asla ölümden korkmadığını ve oğlu İmam Hasan Aleyhisselam'ın da aynı özelliğe sahip olduğunu beyan etmek istiyordu.
Bilindiği üzere Ehl-i Beyt fertleri arasında ibadet, ruhu ve Yüce Allah ile derin irtibat ve hanedanın belli başlı özellikleriydi. İmam Hasan Aleyhisselam'dan da ibadette kesin kararlı olan ve her daim maneviyatı düşünen bir insan olarak söz edilmiştir. İmam Hasan Aleyhisselam da sevgili annesi Hazreti Fatıma Selamun Aleyha gibi çok dua eder ve namaz kılardı. Muhaddis Kumi bu konuda şöyle yazıyor: İmam Hasan Aleyhisselam ne zaman abdest tazelediğinde bedeni tir tir titrer ve mübarek rengi sararırdı. Hazretten bunun sebebi sorulunca şöyle buyurdu: Allah Teala arşı karşısında kulluğunu eda etmek üzere duran insanın titrir titremesi ve rengi saranması gayet doğaldır.
İmam Hasan Aleyhisselam ne zaman caminin kapısına gelirse başını gökyüzüne kaldırır ve şöyle arz ederdi: Ey Yüce Rabbim, şu kapında duran senin misafirindir. Ey merhametli Rabbim, günahkar kulun sana gelmiş. O zaman benim çirkin ve nahoş amellerimi kendi merhametinle af buyur. Ey Kerim.
Muhterem dinleyiciler, bir kez daha Ehl-i Beyt'in Kerem'i İmam Hasan Aleyhisselam'ın kutlu veladetine tebrik ediyoruz.
Sohbetimizin sonunda bizleri www.parstoday.ir'dan takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
وبينات من الهدى Nur Kapısı.
Değerli dinleyiciler, mübarek Ramazan ayını karşılamak üzere sizler için hazırladığımız ve her gün bir bölümünü yayımladığımız dizi programımızın 14. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Dizi sohbetimizin her günkü bölümü ahlak, ahkam ve dua olmak üzere 3 alt bölümden oluşuyor. Şimdi hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Oruç nefsini temizle demektir. İçindeki iblisin kalbini del demektir. Oruç göklere doğru kanatlanma demektir. Aşıklar gibi olma ayı demektir.
Evet aziz dinleyicilerimiz, mübarek Ramazan ayının en güzel tecrübelerinden biri de sahura kalkmaktır. Oruç tutmak isteyen Müslüman için seher vakti uyanması ve sahur için bir şeyler yemesi, velev ki bir tane hurma veya bir yudum su olsun, müstehaptır. Sahurluk yemenin manevi tesirleri vardır ki en önemlisi şafak sökmeden önce uyanmaktır. O saatte Allah-u Teala kullarının rızkını dağıtır ve rahmeti tüm kullarına tecelli eder. O saatte Allah-u Teala duaları icabet eder. İstiğfarda bulunan kullarını bağışlar. Gece gündüz saatleri arasında sahur saatleri varlık alemini ve onu yaratan yegane Allah'ı düşünmek için en iyi anlardır. Nitekim nice büyük alim ve düşünür de sahur zamanı düşünmekle bazı hakikatleri idrak etmiştir. Bu yüzden İslam'ın ahlaki tavsiyeleri arasında gece vakti uyanma ve düşünme üzerine sık sık vurgu yapılmıştır.
Gece namazı kılmak üzere geceyi uyanık geçirmek ve Kur'an-ı Kerim tilavet etmek, Allah'ı zikretmek ve mağfiret dilemek İslam dininde üzerinde çok vurgu yapılan ibadi amellerden biridir. Gece namazının yapıcı tesirleri hakkında birçok söz söylenmiştir. Ancak burada İslam peygamberinin gece namazından Miraç'a gittiğini anlatan bir hadisle yetinmek istiyoruz. Allah Resulü şöyle buyurmuştur: ne zaman kul gece karanlığında mabudu ve yaratanıyla halvet eder ve münacatla meşgul olursa Allahü Teala onun kalbini iman nuruyla aydınlatır ve sabit yapar. Ardından meleklerine şöyle buyurur: ey meleklerim, şu kuluma bakın, gece karanlığında batıl ehli olanlar fıskı fücurla uğraşırken ve gafiller yorulmuşken bana ibadet ediyor, hepiniz şahit olun ki ben onu bağışladım.
Mübarek Ramazan ayı insan yaşamının en yüce bölümüdür ve teheccüd ve geceye uyanık geçirerek gece namazı kılmak, oruçlu insanın daha yüksek mertebelere ulaşması için en iyi sıçrama rampası gibidir. Nitekim İslam peygamberi bu konuda şöyle buyurur: gece namazı Allah'ı hoşnut etme ve meleklerle dost olma aracıdır. Gece namazı peygamberlerin siyeri ve sünneti, marifet nuru ve iman köküdür. Kıyamet günü başladığında gece namazı insanın üzerinde gölge gibi olur. Böyle bir insanın başında bir taç ve üzerinde elbise vardır. Nitekim önünü nur aydınlatır ve onunla cehennem ateşi arasında kalkan gibi olur.
Değerli dostlar, Sohbetimizin ikinci bölümünde yine geçmiş günlerde yaptığımız gibi oruç ibadetiyle ilgili bazı ahkamı gözden geçirmek istiyoruz. Bilindiği üzere oruç tutan insanların en çok sorduğu sorulardan biri mübarek Ramazan ayında oruçken iğne ve serum gibi ilaçların uygulanmasıyla ilgilidir. İslam öğretileri ve oruç ahkamına göre vacip ihtiyat gereği oruç tutan insan besleyici veya vücudu takviye edici iğneleri veya damardan uygulanan iğneleri ve yine çeşitli serumları oruçluyken uygulamaktan kaçınmalıdır. Ancak kasten uygulanan ve anestezi amaçlı yapılan iğne veya yaralara sürülen merhemin uygulanması sakıncasızdır. Ancak vacip ihtiyat gereği oruç tutan insan besleyici özelliği bulunan ve yemeğin işini gören iğnelerden kaçınmak gerekir. Yine kasten veya derinin altından uygulanan hepatit B aşısının Ramazan ayında uygulanması sakınca yaratmaz.
Tahran Radyosu.
Bazen tıp bilimleri üniversitelerinde öğrencilere iğne yapmayı öğretmek üzere sırf su olan iğneler yapılır. Eğer bu tür iğneler kastan uygulanırsa orucu bozmaz fakat damardan uygulandığı takdirde orucu bozar. Vücuda giren ve vücudun iç organlarını görüntüleyen endoskopi cihazı midenin içine herhangi bir madde bırakmadığı takdirde oruç için sakınca arz etmez. Yine enjeksiyonlar verilen kan vacip ihtiyat gereği orucu batıl eder. Bundan başka makattan uygulanan ve tedavi amaçlı olan maddeler de orucu bozmaz.
Değerli dostlar, orucu bozan bir başka uygulama makat yolu ile büyük bağırsağa sıvı ulaştırmaktır. Bu iş hatta zorunlu olarak ve sırf tedavi amaçlı yapılsa bile yine orucu bozar. Yine kadınlara özel olan ve makat yoluyla vücuda verilen bazı özel ilaçlar oruca zarar vermez ve bozmaz.
Şimdi yine geçmiş günlerde olduğu gibi sohbetimizi Yüce Allah'ın rızasını kazanmak ve ona itaat ettiğimizi ifade etmek için bu günü yemeden ve içmeden geçirdik. Ancak oruç tutmak sadece yememek ve içmemekten ibaret olmadığını ve bunun yanında gözümüz, kulağımız, dilimiz, elimiz, ayağımız, kalbimiz, kısacası tüm organlarımız da oruç olmaları ve haramdan sakınmaları gerektiğini de bilmekteyiz.
Mübarek Ramazan ayı alıştırma ayıdır. Nefsi emmare ile mücadeleden ibaret olan büyük cihat için alıştırmadır. Nefsi emmare şeytan tarafından vesvese edilince bu vesveseye karşı koymadığı gibi istenilen günahı işlemeye emreder. İnsan mutmainne nefse kavuşmak için nefsini alıştırması gerekir. Bu nefis ilahi rızaya razı olan ve Allah da ondan razı olan nefistir. Bu nefis Hak Teala'yı görme şevki içindedir ve ondan başka her şeye yüz çevirir ve Yüce Allah'la buluşmadan daha üstün bir lezzet tanımaz. Allah-u Teala Fecr suresinin son ayetlerinde ona şöyle hitap buyurur. Ey huzura kavuşmuş insan, sen ondan hoşnut, o da senden hoşnut olarak Rabbine dön, seçkin kullarım arasına katıl ve cennetime gir.
Bir ay süren bu alıştırmada Yüce Allah da bize yardım elini uzatır ve en ufak bahane ile kullarına büyük nimetleri nasip eder. Mübarek Ramazan ayı ömrümüz boyunca işlediğimiz irili ufaklı günahlarla elimize bacağımıza vurduğumuz zincirlerden kurtulmak için en iyi fırsattır. mübarek Ramazan ayının her gün veya her gece okunmasına vurgu yapılan dualarından biri çok kısa olmasına karşın sürekli okunduğu takdirde 40 yıllık duaların affedilmesine vesile olan bir duadır. Bu duada şöyle diyoruz.
Allah'ım ey Kur'an-ı Kerim'i nazil buyurduğun ve orucu kullarına vacip kıldığın Ramazan ayının Rabbi, muhterem evine hac ibadetini bu yıl ve her yıl bana nasip et ve büyük günahlarımı bağışla, zira senden başka bu günahları bağışlayacak başka kimse yoktur. Ey büyük, rahmetli ve merhametli Rabbim.
Evet değerli dinleyicilerimiz, mübarek Ramazan ayını karşılamak üzere sizler için hazırladığımız ve her gün bir bölümünü yayımladığımız dizi sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere aktarıyoruz. Ayetullah Hamenei Kur'an-ı Kerim'de özgürlük konusunu ele alıyor. Biz de bugünkü kısa sohbetimizde Ayetullah Hamenei'nin bu konuyla ilgili sohbetini sizlere aktarmaya çalışacağız. Mübarek Araf suresinin bilinen ayetinde şöyle buyruluyor. Onlar öyle kişilerdir ki ellerindeki Tevrat'ta ve İncil'de de yazılmış olarak bulacakları şeriat sahibi Ümmi Peygamber'e uyarlar ve o onlara iyiliği emreder, kötülükten nehyeder, onları temiz şeyleri onlara helal etmededir, pis ve kötü şeyleri haram etmede, sırtlarındaki ağır yükleri indirmededir, bağlandıkları zincirleri kırmada. Bu özgürlük için Kur'an'da en açık ayettir ki, ağırlıkları kaldırır. Ağırlıklar rüzgarın uçurmaması için çadırlara bağlanan iplerdir. Yani onu yere bağlıyor. Fakat o arza saplandı. Bu yere saplanmaktadır. Bizim ağırlıklar bizi yere yapıştıran, uçmamızı engelleyenlerdir. İşte parangadır ki peygamber parangaları kaldırmak için gelmiştir. Bu ayette ve onların ağır yüklerini üzerlerindeki zincirleri indirip hafifletir demeden önce temiz şeyleri onlara helal etmededir. Pis ve kötü şeyleri haram etmede buyuruyor. Peki helal ve haram ne demek? Helal ve haram demek, yani haddi aşmak, men etmek, onunla birlikte yasaklama var. Düşüncemizde özgürlük hakkında söz ettiğimizde kısıtlama ve yasaklamaktan asla korkmayalım. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarıyla ilgili olan Kalıcı Itır isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82. Ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.